Kitabın adı Hain Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 23. ayrım. 14. bölüm. Peabody yürüyen banttan inerek ilk köşeden döndü ve birimine girerken McNabb'le burun buruna geldi. "Demek buradasın." McNabb'in gözleri uzun ve acı bir arayıştan sonra oyuncağını bulmuş bir çocuğun gözleri gibi parlıyordu. "Hayır, demek sen buradasın. Ben de seni arıyordum. FBI'ın bir basın toplantısı düzenleyeceği geldi kulağıma. Dallas'ı da katılmaya zorlayacaklarmış. Onu da girdabın içine sokmaya çalışacaklarmış." "Ah, evet olabilir. Başka ne dedikodular duydun?" McNabb'in hemen arkasında bir kapı vardı. Hiçbir fırsatı kaçırmak istemeyen genç dedektif kapı kolunu iteledi. "Henüz Whitney'in onu toplantıya yollayıp yollamayacağına dair bir şey duymadım ama yollarsa sanırım hepimiz orada olmalıyız. Bizimkilerin düzenleyeceği basın toplantısı askıda." McNabb başını sallarken bir yandan da Peabody'yi dirseğiyle dürterek boş malzeme odasına doğru iteliyordu. "Ne zaman ve nerede olmam gerektiğini haber verirsin. Bu arada," diyen McNabb, Peabody'yi çoktan duvara yaslamış boynunu öpmeye başlamıştı. Peabody, "Tanrım, McNabb," dese de pek karşı çıkmıyordu. "Kendine gel." "Tam da öyle yapmaya çalışıyorum." Bir eliyle kapıya uzanarak kilidi çevirirken, diğer eliyle Peabody'nin üniformasının düğmelerini çözmeye başlamıştı. "Hmm, Peabody, çok seksisin. Başka ne yapabilirim ki?" McNabb'in dişleri boynundan aşağılara doğru inmeye başlamıştı. "Ah, Tanrım, evet. Gayet iyi yapıyorsun işte." Peabody uzanarak McNabb'in fermuarını açtı. Sonuçta bir iş arkadaşı için birkaç dakikasını ayırması gerekmez miydi? McNabb kaya gibi sertleşmişti. "Siz erkekler bacağınızın arasında böyle bir aletle nasıl yürüyorsunuz?" "Pratik yaparak." Peabody'nin kokusu ve teni onu çıldırtıyordu. Genç kadın küçük ve becerikli ellerini ona doladığında McNabb, bu gezegendeki ve gezegen dışındaki en mutlu adam olduğunu hissetti. "Tanrım, Peabody." Dudakları birbirini bulduğunda McNabb onu bütün gücüyle öpmeye başladı. "Tanrım." Birden Peabody'nin telelinki keskin ve ısrarlı bir sesle çalmaya başladı. "Cevap verme." McNabb bir an evvel onun içine girme arzusuyla pantolonuna uzanmıştı. "Sakın açma." "Açmam lazım." Peabody'nin soluğu kesilmişti, dizleri titriyordu ama görev görevdi. "Bir dakika, bir dakika bekle." Biraz geri çekilerek derin bir nefes aldı ve patlayacak gibi geri verdi. Yanakları kızarmıştı. Göğüsleri açılmış ve sızlıyordu. Telelinki açarken görüntüyü bloke edecek kadar aklı başına gelmişti. "Peabody?" "Evet." "Delia, sesin çok resmi geliyor, soluk soluğasın, çok seksi." "Charles?" Peabody, beynini kaplayan sesi dağıtmaya çalışırken McNabb'in kasıldığını ve birden gözlerinin kısıldığını fark etti. "Çağrına geri dönmek dünyada en sevdiğim şeylerden biri." Bu laf Peabody'nin biraz mahcup bir tavırla gülümsemesine neden oldu. Charles hep çok tatlı konuşurdu. "Charles, meşgul olduğunu biliyorum ama elimdeki dava ile ilgili bir detayda belki yardımcı olabilirsin diye düşünmüştüm." "Senin için hiçbir zaman meşgul olmam. Ne yapabilirim?" McNabb öfkeyle endüstriyel ebatlardaki temizlik malzemelerine ve dezenfektanlara bakmaya başlamıştı. Peabody adamın sesindeki sahtekarlığı duyamıyor muydu? Eğer meşgul olsaydı zengin ve canı sıkılan bir sosyete piliciyle çıplak tango yaptığı için meşgul olacağını bilmiyor muydu? Peabody, "Bir şahsı teşhis etmeye çalışıyorum," diye devam etti. "50'lerinin ortasında karma ırk bir adam, opera tutkunu. Metropolitan'da sahne önündeki locayı tutuyormuş." "İlk loca, sahne önü." "Tamam, kimi kastettiğini anladım. Adam hiçbir performansı kaçırmaz, hep yalnız gelir." "Tamam o, tarif etsene biraz." "Senin tarifinin dışında adam cidden iri yapılı. Opera hayranından çok futbol tutkununa benziyor. Sinek kaydı tıraşlı, hem kafa hem yüz olarak. Marka kravatlar takıyor. Hep son moda şık kıyafetler içinde. Aralarda kalabalığa karışmıyor. Bir keresinde yanımdaki bir müşteri onu tanımıştı." "Tanımış mıydı?" "Evet, adamı işaret edip bir iş adamı olduğunu söylemişti. Yani aslında herhangi bir şey olabilir." "Sana adını söyledi mi?" "Muhtemelen, bir saniye izin ver." "Rose, Martin K. Rose. Eminim diyebilirim. Müşterinin adını alabilir miyim? Delia? Şimdi Charles'ın sesi biraz sıkıntılıydı. Bunun benim için zor bir şey olduğunu biliyorsun. Pekala, şuna ne dersin? Sen müşterini ara ve laf arasında bu adamın nereden tanıdığını öğrenmeye çalış. O da yeterli olur. Tamam, bunu yapabilirim. Peki, öğrendiklerimi akşam üzeri birlikte bir şeyler içerken anlatsam sana? Saat 10'da bir randevum var ama bize epey vakit bırakır. Palace Otel'in barında buluşalım, saat 8 iyi mi? Palace Otel'in barı diye düşündü Peabody. Çok kaliteli ve güzel bir yerdi. İçecek bir şeyler sipariş ettiğinde gümüş tepsiler içinde güvercin yumurtası büyüklüğünde zeytinler de getiriyorlardı. Ayrıca hangi ünlünün bir kadeh şampanya içmek için mekana uğrayacağını bilemezdin. Kalçalarımı saran uzun mavi elbisemi giyebilirim ya da diye düşündü. Çok isterim ama mesaiye kalıp kalmayacağımı bilemiyorum. Seni görmeyi çok özledim. Gerçekten mi? Peabody'nin yüzüne ışıl ışıl bir gülümseme yayıldı. Ben de. Tamam, o zaman sözleşelim. Akşam üzerimi boş bırakırım. Eğer 6 ile 9 arasında boş vaktin olursa hemen buluşuruz. Vaktin olmazsa başka zamana erteleriz ama unutma, borçhanene yazarım. Öğrendiklerimi de sana yollarım. Harika, kesinleşir kesinleşmez sana haber veririm. Sağ ol Charles. Benim için bir zevk. Görüşürüz güzellik. Peabody gülümseyerek görüşmeyi sonlandırdı. Güzellik çok sık duyduğu bir hitap değildi. Telelink'i cebine attıktan sonra aceleyle sütyenini düzelterek gömleğini ilikledi. Bundan bir şeyler çıkabilir eğer Charles... ''Sen beni ne sanıyorsun acaba?'' Peabody gözlerini kırpıştırdı. McNabb'in sesinde böyle bir öfke duymaya hiç alışkın değildi. Dönüp yüzüne baktığında, dedektifin gözlerinin yeşil buz parçaları haline geldiğini gördü. ''Ha? McNabb ya da kendini ne sanıyorsun?'' diye patladı. ''Az önce devam etseydik senin içinde olacaktım. Ama sen bir dakika sonra... O lanet olası lisanslı eskortla telefonda flört ediyorsun, randevulaşıyorsun. Peabody, duyduğu lafları anlamlandırmaya çalışmakla meşgul olmasa, neredeyse yine ha diyecekti. Ama duyduğu şeylerin tonu ve taşıdığı aşağılayıcı anlam gayet açıktı. Ben kimseyle flört filan etmiyordum seni gerizekalı şey. Belki biraz diye düşündü ve bir an için vicdan azabıyla dolmasına daha da öfkelendi. Teğmenimin emrettiği bir konunun takibini yapıyordum ve ayrıca ne yaptığım seni hiç ilgilendirmez. Öyle mi? McNabb onu omuzlarından kavramış ve duvara yaslamıştı. Ama bu kez hareketlerinde seksi ya da oyunbaz bir hava yoktu. Peabody öfkesinin vicdan azabını bastırmaya başladığını fark etti. Derdin ne senin? Bırak beni yoksa seni yere sererim. Normalde ilk yapacağı şey de bu olurdu. Ama şu anda işler normal değildi ve karnı kas katı kesilmişti. ''Benim derdim mi ne? Bir de derdim ne diye mi soruyorsun?'' McNabb öfkeden patlamak üzere olduğunu hissediyordu. ''Benim yatağımdan çıkıp koştura koştura Monroe'nun yatağında yuvarlanmaya gitmenden bıktım. Derdim bu işte.'' ''Ne?'' Peabody'nin gözleri kocaman açılmıştı. ''Ne? Eğer kiralık adi bir jigoloyla aynı seks vardiyasında çalışacağımı sanıyorsan yanılıyorsun Peabody. Çok yanılıyorsun. Peabody'nin yanakları önce kızardı, sonra solmaya başladı. Hiç de öyle değildi. Charles'la ilişkileri tamamen platonik bir boyuttaydı. Ama elbette bunu McNabb'e asla söylemeyecekti. Söylediğin şey aptalca ve korkunç bir şey. Hemen bırak beni seni aşağılık herif. Peabody tüm gücüyle itelemesine rağmen onu yerinden bile kıpırdatamadığını görünce hem öfkelendi hem de huzursuz hissetmeye başladı. ''Öyle mi? Ama söylüyorum işte. Peki ben seni okşarken dönüp telefonda başka bir fıstıkla oynaşmaya başlasam nasıl hissederdin? Nasıl karşılık verirdin acaba?'' Peabody bilmiyordu. Hiç düşünmemişti. O yüzden tekrar öfkelenmeye karar verdi. Şu anda tek savunması öfke gibiydi. ''Bak McNabb, istediğin herkesle, fıstıklar da dahil, istediğin zaman istediğin haltı yapabilirsin. Kiminle konuştuğum ve ne yaptığım konusunda da benim yakamdan düşsen iyi edersin. Seninle birlikte çalışıyoruz, ara sıra seks yapıyoruz ama ilişkimiz filan yok. O nedenle, hele de bir kaynağımla konuşmam konusunda yorum yapmaya hakkın yok. Charles'la seks yaparken aynı zamanda da masanın üstünde çıplak dans etsek bile seni ilgilendirmez. Gerçi hiç böyle bir şey olmamıştı. Charles'ın yanında soyunduğu bile olmamıştı ama şu anda konu o değildi. Demek öyle. McNab öfkesinin arasından sıyrılmaya çalışan acıyı hissediyordu. Ama buna izin veremezdi. Başını sallayarak bir adım geri çekildi. Bana uyar. Güzel. Evet güzel. McNab kapıya asıldı ama dudaklarının arasından bir küfür çıktı. Çünkü kilidi açmayı unuttuğundan çıkışı yarım kalmıştı. Kilidi çevirdikten sonra Peabody'ye son bir yakıcı bakış atarak dışarı çıktı ve kapıyı çarparak kapadı. Peabody arkasından homurdanarak hızla üniformasının ceketini ilikledi ve üstünü başını düzeltti. İçini çekmeye başlamıştı. Tanrım, hayır diye düşünerek omuzlarını kaldırdı. Bir malzeme odasında ağlamayacaktı. Üstelik Ian McNab gibi geri zekalı bir varlık için değerli gözyaşlarından tekini bile akıtamazdı. Ofisin kapısı açılarak Nadine Furst içeri girdiğinde Eve olasılık hesaplarının sonuçlarını ekleyerek rapor güncellemesi yapıyordu. Nadine'i gördüğünde Eve'in ilk yaptığı şey alçak sesle bir küfür savurmak oldu. Daha sonra verileri kaydederek ekranı kapattı. Becerikli muhabirin bir yolunu bulup ekrana bakmaya çalışacağını biliyordu. Eve'in selamı, ne var, oldu. Seni görmek de güzel, iyi görünüyorsun ve evet biraz kahve çok hoş olur. Nadine evindeymiş gibi rahat tavırlarla ilerleyerek oto aşçıyı iki kahveye programladı. Zeki yüzünü çevreleyen şık kesimli koyu sarı saçları olan güzel bir kadındı. Gelincik kırmızısı takım elbisesi kıvrımlı bedenini ve muhteşem bacaklarını vurgulayacak şekilde dikilmişti. Bunların hepsi şehrin en iyi haber muhabirlerinden biri olmanın gerektirdiği özelliklerdi. Ek olarak Nadine'in birkaç avantajı daha vardı. İncelikli ve keskin bir zekası, iki ton pisliğin dibine gömülmüş bile olsa iyi bir öyküyü koklayıp çıkaracak bir burnu vardı. Meşgulüm Nadine, sonra görüşürüz. Evet, tahmin edebiliyorum. Ne etkilenmiş ne de alınmış gibi görünen Nadine, taze kahveleri Eve'in masasına koyduktan sonra hemen önündeki gıcırdayan ve rahatsız sandalyeye yerleşti. FBI ile birlikte basın toplantısı, değil mi? Hani şehrin yukarı kısmındaki baskın rezaletiyle ilgili. Sen neden gidip hazırlanmıyorsun o zaman? Sen basın değil misin? Nadine, ah diyerek kahvesini yudumladı. Hazırlanıyorum işte. Konferans olacağını haber aldım. Sonra senin de katılacağın kulağıma geldi. Ben neler olduğunu anlamaya çalışırken bu kez de katılmayacağın konuşulmaya başlandı. Şimdi de daha önceden duyurulan NYPGT'nin basın toplantısı iptal edildi. Evet Teğmen, yorumlarınız? Yorum yok. Son 20 dakikadır Whitney ile yaptığı strateji çalışmalarından çıkan karar buydu. Federal bir operasyondu, benimle ya da departmanımla bir ilgisi yok. Ama operasyon sonrasında oradaymışsın, öğrendim. Peki neden oradaydın? Geçiyordum, uğradım. Hadi ama Dallas. Nadine öne doğru uzanmıştı. Sadece ben ve sen varız şu anda. Kamera yok, kayıt yok. Bana bir kapı aç. Sana kapıyı sonuna kadar açıyorum Nadine. İşim başımdan aşkın. Evet, cinayetler değil mi? İki tane. Aynı metot ve bu da tek katil olduğunu gösterir. İki cinayet ve Magda Lane açık artırması gibi sosyal bir zorunlulukla bu kadar sıkışmışken burnunu neden federal bir baskına sokuyorsun? Ben burun filan sokmam. Doğru Dallas. Sokmazsın. Nadine kendinden memnun bir ifadeyle arkasına yaslandı. O halde senin cinayetlerinle FBI operasyonu arasındaki ortak nokta ne? Eve sonunda gülümseyerek arkasına yaslandı ve kahvesini yudumladı. Bu soruyu neden özel ajan Jacoby'ye sormuyorsun? Neden ona ve özel ajan Stowe'a gidip vergi verenlerin cebinden çıkan paralarla oluşan koca bir FBI ekibiyle şahsa ait bir binaya baskın düzenlemeden önce hedefin içeride olup olmadığını nasıl kontrol etmediklerini sormuyorsun? Neden federal kıçlarını o binaya sokmadan önce hedefi sabitlemedikleri için şahsı uyandırmaları ve kaçırmaları konusunda neler hissettiklerini sormuyorsun? Vay vay vay! Cevapları almıyorum belki ama güzel sorular bunlar. Arkandan iş mi çevirdiler? Yayınlanmamak şartıyla. Soruşturmamı baltalamaya çalıştılar, operasyonumu çaldılar ve batırdılar. Ve hala yaşıyorlar ha? İşte şimdi beni hayal kırıklığına uğrattın. Eve'in yüzüne bir gülümseme yayıldı. Basın toplantısından sonra kan revan içinde olacaklar. Senin beni hayal kırıklığına uğratmayacağını biliyorum. Ah, kullanılıyorum. Bu çok hoşuma gitti. Nadine kahvesinin son yudumunu aldıktan sonra boş fincanla oynamaya başladı. Ben bu kadar tatlı ve işbirlikçi davrandığıma göre bir iyiliğe ne dersin? Tek verebileceğim bu Nadine. Hayır, başka konuda. Şu açık artırma. Basın kartımla da içeriye girebiliyorum ama eğer onu kullanırsam artırmaya katılamıyorum. Ve gerçekten katılmak istiyorum Dallas. Magda'nın en büyük hayranlarındanım. Bana bir bilet ayarlayamaz mısın? Gerçekten mi? Eve omzunu silkti. O kadarcık mı? Tabii, bir tane ayarlayabilirim. Nadine başını sallayıp gözlerine yalvaran bir ifade yerleştirdi. Yavaşça elini kaldırdı ve iki parmağını gösterdi. İki mi? Bir arkadaşımla gelirsem daha eğlenceli olur diye düşündüm. Hadi ama, dostluğunu göster. Dostluk tam bir baş belası olabiliyor. Tamam, elimden geleni yaparım. Nadine, teşekkürler diyerek ayağa kalktı. Federal ofise gidip saldırı taktiğime hazırlanmam gerek. Ekranı aç ve nasıl kan döktüğümü izle. Olabilir. Selam Peabody, kafasındaki çarklar çoktan işlemeye başlamış olan Nadine, Peabody'ye dalgınca selam vererek dışarı çıktı. Peabody, ben FBI basın toplantısını kaçırabilirim. Sen kaydettiğinden emin ol. Evet efendim, o halde siz katılmayacaksınız. Hayır. Federaller tek başına olacak. Eve ekranda raporunu açtı yine. Ekiple bir briefing istiyorum. Eğer Feeney ve McNabb'e de uyuyorsa saat 4'te olsun. Konferans odasını ayarla. Peabody yüzünü buruşturmamak için büyük bir çaba harcayarak "Evet efendim" dedi. Charles Monroe ile konuştum. Eve'in aklı başka bir yerde olsa da Peabody'nin sesindeki buz gibi tonu fark edince başını kaldırarak ona baktı. Bir sorun mu var? Hayır efendim. Yost'u fark etmiş ve teşhis etti. Operada düzenli bir izleyici olduğunu onaylıyor. Yost yeni bir gösterinin açılış gecesini kaçırmazmış. Bir müşterisi şahsı Charles'a göstererek Martin K. Rawls adında bir iş adamı olduğunu söylemiş. Yeni bir sahte isim. Güzel, ben araştırırım. Müşterinin adı neymiş? Charles bu bilgiyi vermek konusunda biraz isteksizdi. Müşterisiyle iletişime geçmesi ve ona Rawls'un nereden tanıdığını öğrenmesi için anlaştık. Eğer Peabody hafifçe öksürdü ve sesini düzeltmeye çalıştı. Boğazında yanan bir şeyler vardı. Eğer bilgi eksik ya da tatmin edici olursa Charles'ı müşterinin ismini vermesi konusunda sıkıştırabilirim. Pekala, şimdilik bu yeterli. Eve'in midesi kasılmaya ve içinde bir şeyler kıpırdanmaya başlamıştı. Yardımcısının gözlerinin dolduğunu görebiliyordu. ''Ne yapıyorsun sen?'' diye sordu. ''Hiçbir şey, efendim.'' ''Neden ağlamak üzeresin peki?'' ''İşte ağlanması konusunda ne hissettiğimi biliyorsun.'' ''Ağlamıyorum.'' Peabody ağlamak üzere olduğunu biliyordu. ''Kendimi pek iyi hissetmiyorum, hepsi bu.'' ''Efendim, müsaadenizle saat 4'teki briefinge katılmasam olur mu?'' Eve bir an rahatlayarak ''Çok fazla kızartma yedin.'' dedi. İyi hissetmiyorsan hemen revire git, seni toparlasınlar, sonra yarım saat yat. Eve, bilek ünitesine bakmak için gözlerini çevirdiğinde hafif ve keskin bir hıçkırık duydu. Anında doğruldu. Bir an bulduğu huzur, neler olduğunu anlamasıyla kaybolup gitmişti. Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun. McNabb'le kavga ettin değil mi?
Benim yanımda o ismi telaffuz etmezseniz sevinirim efendim.
Peabody, gözyaşlarının arasından vakur bir ifadeyle konuşmuştu. Böyle olacağını biliyordum. Biliyordum, biliyordum. Ayağa kalkarak sandalyesini tekmeledi.
Bana dedi ki...
Hayır. Eve, kendine çarpmak üzere olan bir meteoru engellemek istermiş gibi kollarını öne doğru uzattı. Hayır. Sakın. Bana dökülmeni istemiyorum. Konuyu duymak, bilmek ve düşünmek istemiyorum. Burası bir polis merkezi. Bir polis merkezi ve sen de bir polissin. Peabody'nin kara gözlerindeki yaşları görmekten dehşete kapılmış halde hızlı ve yüksek sesle konuşmuştu.
Evet efendim. Ah tanrım.
Eve şakaklarına bastırarak kafasını toparlamaya çalıştı. Pekala. Şimdi yapacağın şeyi söylüyorum. Revire git ve bir şeyler al. Biraz uzan. Sonra kendini toparlayıp o briefinge katılacaksın. Briefingi ben hazırlayacağım ama sen de gelip bir polis gibi davranacaksın. Kişisel hayatına da mesai sonrasında döneceksin.
Evet efendim.
Peabody tekrar hıçkırıp burnunu çekerek arkasını döndü. Memur Peabody, onun seni böyle zırlarken görmesini gerçekten istiyor musun?
Bu laf onu durdurmaya yetti. Omuzlarını doğrultarak sırtını dikleştirdi.
Hayır.
Elini burnunun altına götürerek sertçe sildi. Tekrar hayır diyerek dışarı çıktı. Eve kapanan kapıya bakarak işte bu harika oldu diyerek oturdu ve yardımcısının yapması gereken işlere başladı. 23. ayrımın sonu. Sayfa 234. Devamı 24. ayrımda.